Ayrım 42 Çöküş Jared Diamond Sayfa 459 13. Bölüm Madenci Avustralya. Avustralya'nın önemi. Avustralya'nın ihracat kazançlarının çok geniş bir payını oluşturan madencilik, kömür, demir vesaire madenciliği bugün Avustralya ekonomisinin mihenk taşıdır. Bununla birlikte madenciliği mecazi anlamda ele alırsak, Avustralya'nın çevre tarihi ve hali hazırda içinde bulunduğu kötü durum açısından büyük önem taşımaktadır. Madenciliğin esası zamanda kendilerini yenileyemeyen kaynakların kullanımına dayanmaktadır. Yerin altında bulunan altın daha fazla altın üretmediği ve yeniden altın üretimi oranlarının hesaba katılmasına ihtiyaç duyulmadığı için madenciler ekonomik olarak en uygun hızla altın cevheri tükenene kadar altın çıkarmaya devam etmektedirler. Bu yüzden madencilik mineralleri biyolojik üretim ve toprak oluşumuyla yeniden üretilebilen, yenilenebilir kaynaklarla ormanlar, balık ve humus gibi zıtlık oluşturmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar kendi üretim değerlerinden daha az çıkarıldıklarında süresiz olarak kullanılabilmektedirler. Bununla birlikte eğer ormanlar, balıklar ve humus kendi yenilenme değerlerini aşan oranda kullanılırsa, bu kaynaklar en sonunda bir altın madenindeki altın gibi tamamen tükeneceklerdir. Geçmişten günümüze Avustralya kendi yenilenebilir kaynaklarını sanki bunlar birer madenmiş gibi tüketmektedir. Yani bu kaynaklar yenilenme hızlarını aşan bir hızla aşırı miktarda kullanılmaktadırlar ve sonuç olarak yok olmaktadırlar. Günümüz oranlarına göre Avustralya'nın ormanları ve balık alanları kömür ve demir rezervlerinden çok daha önce yok olacaktır. Bu oldukça ironik bir durumdur. Çünkü ormanlar ve balık alanları yenilenebilir, kömür ve demir rezervleri ise yenilenemez değerlerdir. Bugün Avustralya'nın yanı sıra diğer birçok ülke çevresini tüketiyor olmasına rağmen Avustralya bir takım nedenlerden dolayı bu konuda geçmiş ve günümüz toplumlarını anlamak için üzerinde iyi bir vaka analizi yapılabilmesini sağlamaktadır. Ruanda, Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Çin'den farklı olarak Avustralya bir birinci dünya ülkesidir. Birinci dünya ülkeleriyle kıyaslandığında Avustralya'nın nüfusu ve ekonomisi Amerika, Avrupa ya da Japonya'nınkinden çok daha küçük ve daha az komplekstir. Bu yüzden Avustralya'nın durumu kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Ekolojik olarak Avustralya'nın çevre ortamı oldukça kırılgan bir bölgedir. Belki İzlanda hariç birinci dünya ülkeleri arasında en hassas bir bölgede yer almaktadır. Sonuç olarak diğer birinci dünya ülkelerini ve bazı üçüncü dünya ülkelerini oldukça zor durumda bırakan birçok problem, aşırı otlatma, salinizasyon, toprak erozyonu, başka ortamdan gelen türler, su kıtlıkları ve insanların neden olduğu kuraklıklar Avustralya'da da ciddi sorun oluşturmaktadır. Öyle ki Avustralya, Ruanda ve Haiti'deki gibi bir çöküş görüntüsü yansıtmamasına karşın mevcut eğilimler devam ettiği takdirde birinci dünyada başka bir yerde patlak verecek olan sorunların işaretlerini vermektedir. Ancak buna karşın Avustralya'nın bu problemleri çözme çabaları bana umut vermekte ve karamsarlığa kapılmamamı sağlamaktadır. Avustralya aynı zamanda iyi eğitimli bir nüfusa, yüksek bir yaşam standardına ve dünya standartlarına göre oldukça dürüst siyasi ve ekonomik kurumlara sahiptir. Bu yüzden bazı ülkelerde çevresel problemlerin ilişkilendirildiği gibi Avustralya'nın çevre problemleri eğitimsiz ve fakir halk ile yolsuzluklara karışan hükümet ve işletmelerin ekolojik açıdan yanlış yönetimine bağlanamaz. Bu bölümün konusu olan Avustralya'nın diğer bir özelliği de muhtemel çevresel bozulmalar ya da toplumların çöküşünü kavramaya çalışırken bu kitapta etkileşimlerinin faydalı olduğunu tespit ettiğim 5 etkeni güçlü bir şekilde örneklendiriyor olmasıdır. İnsanların Avustralya'nın çevre ortamı üzerinde oldukça büyük etkileri bulunmaktadır. İklim değişiklikleri günümüzde bu etkileri daha da şiddetlendirmektedir. Bir ticaret ortağı ve model toplum olarak Britanya ile yürüttüğü dostane ilişkiler Avustralya'nın çevre ve nüfus politikalarını şekillendirmektedir. Modern Avustralya yabancı düşmanların saldırılarına uğramamasına karşın Evet, Avustralya bombalanmıştır. Ancak düşmanlar tarafından istila edilmemiştir. Avustralya'nın çevre ve nüfus politikalarını deniz aşırı ülkelerdeki potansiyel gerçek düşmanları algılayış biçimi de şekillendirmektedir. Avustralya çevresel etkileri anlamak için kendi ülkesine uygun olmayan bazı ithal değerler de dahil olmak üzere bir takım kültürel değerlerin önemini de göstermektedir. Avustralyalılar çok önemli bir soru hakkında belki de benim tanıdığım diğer herhangi bir birinci dünya ülkesi vatandaşından çok daha radikal düşünmeye başlamaktadırlar. Geleneksel öz değerlerimizin hangilerini muhafaza edebiliriz ve günümüz dünyasında artık bize çok da katkıda bulunmayacak değerlerin yerine hangi değerleri koyabiliriz? Bu bölüm için Avustralya'yı seçmemin en son nedeni ise Avustralya'nın uzun bir deneyim sahibi olduğum, bizzat tarif edebileceğim ve sıcak bir yakınlık duyduğum, sevdiğim bir ülke olmasıdır. Avustralya'yı ilk kez 1964 yılında Yeni Gine'ye giderken ziyaret etmiştim. Daha sonra başkent Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde geçirdiğim ücretli izin yılım da dahil olmak üzere Avustralya'ya defalarca kez gittim. İzin yılım süresince gezdiğim Avustralya'nın mükemmel okaliptüs ormanları beni dünyanın diğer iki doğal yaşam ortamı olan iğne yapraklı Montana ormanı ve Yeni Gine yağmur ormanını gezerken hissettiğim huzur ve hayranlık hislerine boğmuştu. Avustralya ve Britanya benim ciddi bir şekilde göç etmeyi düşündüğüm yegane iki ülkedir. Bu yüzden bu kitabın örnek olaylar serisine gençken hayran kaldığım Montana bölgesiyle başlamak, sonra da hayatımın ileriki yıllarında sevmeye başladığım diğer bir bölgeyle seriyi kapatmak istedim. Topraklar. Günümüzdeki insanların Avustralya çevresine yaptıkları etkileri anlamaya çalışırken bu bölgenin özellikle üç özelliğini incelemek gerekir. Avustralya toprakları, özellikle de bu toprakların besin ve tuz düzeyleri, tatlı su kaynaklarının mevcudiyeti ve hem Avustralya sınırları içindeki hem de Avustralya ve deniz aşırı ülkelerdeki ticaret ortakları ve potansiyel düşmanları arasındaki uzaklıklar. Avustralya'nın çevre problemleri hakkında düşünmeye başlandığında ilk akla gelen şey su yetersizliği ve çöllerdir. Gerçekten de Avustralya'nın toprakları mevcut su imkanlarından çok daha büyük problemlere neden olmuştu. Avustralya en verimsiz topraklara sahip olan ülkedir. Toprakları ortalama olarak en düşük besin değerlerine, en düşük bitki gelişim oranına ve en düşük üretkenliğe sahiptir. Zira Avustralya topraklarının büyük bölümü oldukça yaşlıdır. Milyarlarca yıldır yağan yağmurlar topraktaki besin maddelerinin tamamen süzülmesine neden olmuştur. Yaklaşık olarak 4 milyar yıllık olan yer kabuğundaki bilinen en yaşlı kayalar Batı Avustralya'nın Murchison bölgesinde bulunmaktadır. Besinlerinden arınmış toprakların yeniden besin düzeylerine erişebilmeleri için diğer ülkelere kıyasla Avustralya'da yetersiz olan 3 ana işlem gerekmektedir. Öncelikle besinler toprağın içerisinden yüzeyine doğru taze materyalleri fışkırtan volkanik patlamalarla yeniden hayat bulmaktadırlar. Bu olay Java, Japonya ve Hawaii gibi birçok ülkede verimli toprakların oluşmasında çok önemli bir etken olmasına karşın son 100 milyon yıldır Avustralya'nın doğusundaki sadece birkaç küçük alan volkanik etkinliğe sahiptir. İkinci olarak buzullardaki ilerlemeler ve gerilemeler yer kabuğunu kazımakta, ezmekte ve çökertmektedir. Sonuç olarak buzulların ya da buzul yataklarından rüzgarla savrulan başka etkenlerin çökerttiği bu topraklar daha üretken olmaya eğilim göstermektedirler. Yaklaşık 7 milyon mil karelik bir alan olan Kuzey Amerika bölgesinin neredeyse yarısı ancak Avustralya ana karasının %1'inden daha azını oluşturan bölge, yani Güneydoğu Alpler'deki yaklaşık 20 mil karelik bir alan ve Avustralya kıyılarından uzakta bulunan Tasmanya Adası'nın 1000 mil karelik alanı son milyon yıl içinde buzullaştırılmıştır. Son olarak yer kabuğunun yavaş yavaş yükselmesi aynı zamanda yeni toprakları ortaya çıkarmaktadır. Ve Kuzey Amerika, Hindistan ve Avrupa'nın büyük bölümündeki toprakların verimliliğine katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte son 100 milyon yıldır Avustralya'nın, çoğunlukla Güneydoğu Avustralya'nın Great Dividing Range, Melbourne ve Sydney'i içeri bölgelerden ayıran doğal oluşum bölgesi ve Adelaide şehrini saran Güney Avustralya bölgesindeki sadece birkaç küçük alana yükselmiştir. Daha sonra göreceğimiz gibi yakın zamanda volkanik olaylar, buzullar ve yer kabuğunun kabarması sonucu yenilenen topraklara sahip olan Avustralya'nın bu çok küçük alanları, Avustralya'nın diğer uçtaki bereketsiz toprakları ele alındığında bunların birer istisna olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar günümüzde modern Avustralya'nın tarımsal üretkenliğine katkıda bulunmaktadırlar. Avustralya topraklarının düşük ortalamadaki üretkenliğinin Avustralya tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı üzerinde önemli ekonomik etkileri bulunmaktadır. Avrupa tarımının başlangıcında ekilebilir arazilerde bulunan besin maddeleri hızla tükenmiştir. Aslında Avustralya'nın ilk çiftçileri topraklarını özel bir amaç olmaksızın yalnızca besin elde etmek için kazıyorlardı. Ama artık besinler gübre halinde suni olarak elde edilmeliydi. Bu yüzden deniz aşırı ülkelerdeki daha verimli topraklardakilerle kıyaslandığında tarımsal üretim masrafları artmıştı. Düşük toprak üretkenliği, düşük büyüme oranları ve düşük ortalamadaki mahsul anlamına gelmektedir. Bu yüzden Avustralya'da başka ülkelerdeki ürün miktarına eşit olacak şekilde mahsul elde edilebilmek için daha geniş bir arazide ürün ekimi yapılmalıdır. Bu nedenle traktörler, tohum ekiciler ve biçer döverler gibi tarım aletlerinin yakıt masrafları da yükselmektedir. Bu masraflar yaklaşık olarak makinelerin üzerinde çalıştıkları alanla orantılıdır. Verimsiz topraklara aşırı uç bir örnek de Güneybatı Avustralya'daki verimsiz topraklardır ki bu bölge Avustralya'nın buğday kuşağı olarak adlandırılan en değerli tarımsal alanlarından biridir. İçinde besleyici hiçbir madde kalmayan kumlu topraklarda yetişen buğday üretimi için toprağa suni gübre ilave edilmelidir. İşin doğrusu Avustralya buğday kuşağı gerçek bir saksıda olduğu gibi ek besin maddelerinin takviye edilmesi gereken dev bir saksı gibidir. Aşırı derecede yüksek gübre ve yakıt masrafları nedeniyle Avustralya tarımı için yapılan ekstra harcamalar sonucunda ürünlerini yerel Avustralya pazarına satan Avustralyalı çiftçiler bazen deniz aşırı ülkelerdeki üreticilerden okyanusları aşarak getirilen aynı ürünlerle rekabet edemiyorlardı. Üstelik deniz aşırı ülkelerden getirilen bu ürünlerin ekstra taşıma masraflarına rağmen. Örneğin modern küreselleşmeyle birlikte portakalı Brezilya'da yetiştirmek ve üretilen portakal suyu konsantresini 8000 mil uzaklıktaki Avustralya'ya göndermek, Avustralya'daki portakal ağaçlarından üretilen portakal suyunu satın almaktan daha ucuza mal olmaktadır. Aynı şey Kanada'dan ithal edilen domuz eti ve pastırması gibi ürünler için de geçerlidir. Diğer taraftan Avustralya'da çiftçiler yalnızca bazı özel nitelikli pazarlarda yüksek katma değerli tarım ve hayvan ürünleri, deniz aşırı ülkelerin pazarlarındaki ürünlerle başarılı bir şekilde rekabet edebilmektedirler. Avustralya topraklarının düşük üretkenliğe sahip olmasının ikinci ekonomik sonucu 9. bölümde Japonya için açıklanan tarımsal ormancılığı ya da ağaç tarımını içermektedir. Avustralya ormanlarındaki besin maddelerinin büyük kısmı aslında topraklarda değil, ağaçların kendisinde bulunmaktadır. Bu yüzden ilk Avrupalı göçmenlerin karşılaştıkları yerli ormanlar kesildiğinde ve modern Avustralyalılar yeniden büyüyen doğal ormanları kestiklerinde ya da ağaç ekimlerini başlatarak tarımsal ormancılığa yatırım yaptıklarında ağaçların büyüme hızı diğer kereste üretimi yapan ülkelerdekilere kıyasla oldukça düştü. Ne tuhaftır ki Avustralya'nın en önemli yerli kereste ağacı, Tasmanya'nın mavi kavuçuğu, günümüzde birçok deniz aşırı ülkede Avustralya'dakinden çok daha ucuza mal olacak şekilde yetiştirilmektedir. Üçüncü sonuç beni çok şaşırtmıştı. Tahminim okuyucuların büyük bölümü de buna şaşıracaklar. Kimse ilk anda balıkçılığın toprağın üretkenliğine bağlı olduğunu düşünmez. Her şeyden önce balıklar toprakta değil, nehirlerde ve okyanuslarda yaşamaktadırlar. Bununla birlikte nehirlerdeki besinlerin tümü ve okyanusların kıyı şeridine yakın olan bölümündeki besinlerin bir kısmı nehirlerin suyunu çektiği topraklardan gelmekte, sonra da okyanusa taşınmaktadır. Avustralya'nın balık alanları süratle yok oldukları ve çiftlik arazileriyle ormanlar gibi kötü kullanıldıkları için Avustralya'daki nehirler ve kıyı suları oldukça verimsizdir. Balıkçılığın keşfinden sonra sadece birkaç yıl içinde birbiri ardına tüm denizlerde ekonomik kayba neden olacak şekilde aşırı derecede balık avlanmıştır. Bugün dünyadaki 200 ülkeden biri olan Avustralya, ülkesini çevreleyen en büyük üçüncü deniz kuşağına sahiptir. Fakat deniz balıkçılığı açısından dünya ülkeleri arasında ancak 55. sırada yer alırken, tatlı su balıkçılığının sözü bile edilmemektedir. Avustralya'nın düşük toprak üretkenliği ile ilgili diğer bir konu da ilk Avrupalı göçmenlerin sorunu fark etmemiş olmalarıdır. Belki de modern dünyadaki en uzun ağaçların, Victoria'nın Gippsland bölgesinde 122 metre uzunluğundaki okaliptüs ağaçları bulunduğu oldukça geniş ormanlık arazilerle karşılaştıklarında görünüşe alınarak toprağın oldukça verimli olduğu hissine kapılmışlardı. Ancak ağaçlar kesildikten ve koyunlar çayırlık arazilerde otladıktan sonra göçmenler büyük bir şaşkınlık yaşamışlardı. Çünkü kesilen ağaçlar ve çayırlık araziler çok yavaş bir şekilde gelişiyor, toprak tarımsal açıdan kazanç getirmiyordu. Birçok arazi çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri ev, bina, çit inşa etmek için büyük yatırımlar ve diğer tarımsal düzenlemeler yaptıktan sonra terk edilmek zorunda kalmıştı. Avustralya'daki toprakların kullanımı ilk sömürge dönemlerinden günümüze kadar devam eden süre zarfında toprak tasfiyesi, yatırım, iflas ve terk etme şeklinde bir döngü geçirmiştir. Avustralya'nın tarım, ormancılık ve balıkçılığının tüm bu ekonomik problemleri ve başarısız toprak gelişimi Avustralya topraklarının düşük verimliliğinin sonuçlarıdır. Avustralya toprakları ile ilgili diğer bir önemli sorun da birçok bölgenin toprağının üç nedenden ötürü besin maddeleri açısından düşük, tuz açısından yüksek değerlere sahip olmasıdır. Güneybatı Avustralya'nın buğday kuşağındaki toprağın tuzu milyonlarca yıllık bir süre zarfında komşu Hint Okyanusu'ndan esen rüzgarlarla ülkenin iç kısımlarına taşınmıştır. Murray ve Darling nehirlerinin birleşerek oluşturdukları en büyük nehir sisteminden beslenen buğday kuşağına rakip olan Avustralya'nın diğer en üretken arazisi, Avustralya'nın güneydoğusunda düşük yükseltilerde yer almakta, sürekli olarak su baskınlarına maruz kalmakta, sonra tekrar suyu çekilmekte ve böylece geride çok fazla tuz bırakmaktadır. Avustralya'nın iç bölgelerinde düşük yükseltide yer alan diğer bir havza, önceleri suyu denize akmayan bir tatlı su gölüyle doluydu. Daha sonra buharlaşma nedeniyle tuzlanmış, Utah eyaletindeki Büyük Tuz Gölü ve İsrail ile Ürdün'ün Ölü Denizi gibi ve en sonunda rüzgarlarla Avustralya'nın doğusundaki diğer bölgelere taşınan tuz birikintilerini bırakarak tamamen kurumuştu. Bazı Avustralya toprakları yüzey alanının her yardı 1 yard 0.914 metre, karelik alanında 90 kilogramdan daha fazla tuz içermektedir. Topraktaki tuz miktarının etkilerini daha sonra inceleyeceğiz. Özetlemek gerekirse tuz toprağın temizlenmesi ve sulama tarımıyla kolaylıkla yüzeye taşınmaktadır ve bu da hiçbir ürünün yetişemediği tuzlu humuslara neden olmaktadır. Avustralya'nın ilk çiftçileri toprak kimyası ile ilgili modern analizler yapma imkanına sahip olmadıklarından dolayı Avustralya topraklarının besin maddeleri açısından fakir olduğunu fark edemezlerdi. Ve aynı şekilde topraktaki tuz miktarını anlayamazlardı. Dolayısıyla tarımdan kaynaklanan besin yetersizliğinin dışında tuzlulaşma problemini de tahmin edemezlerdi. Su Avustralya topraklarının verimsizliği ve tuzluluğu ilk çiftçiler tarafından fark edilmemesine ve günümüzde Avustralya sınırları dışında özel bir meslek alanında uzmanlaşmamış olan halk arasında iyi bilinmemesine rağmen Avustralya'nın su problemleri gün gibi ortadadır ve ülkedeki herkes tarafından bilinmektedir. Öyle ki çöl kelimesi deniz aşırı ülkelerdeki çoğu insana Avustralya'nın çevre ortamını çağrıştırmaktadır. Avustralya'nın bu konudaki şöhreti haksız da değildir. Avustralya'nın büyük bölümü çok az yağış almaktadır ya da sulama yapılmazsa tarım yapmanın mümkün olmadığı çöl şeklindedir. Bugün Avustralya topraklarının çok büyük bir kısmı tarım ya da hayvancılık açısından uygun değildir. Bununla birlikte besin üretiminin mümkün olduğu alanlarda alışılmış olan model, ülkenin iç kısımlarından ziyade kıyıya yakın olan yerlerin daha fazla yağış almasıdır. Öyle ki iç kısımlara doğru ilerledikçe önce ürünlerin yetiştirildiği çiftlik arazileriyle ve Avustralya'da yüksek oranda bakımı sağlanan büyükbaş hayvanların yarısıyla daha da iç bölgelere geçildiğinde koyun istasyonları, çok daha içerilerde ise sığır istasyonlarıyla karşılaşılmaktadır. Avustralya sığırlarının diğer yarısı çok düşük stok seviyelerinde sağlanmaktadır. Çünkü çok az yağış alan bölgelerde koyundan ziyade sığır yetiştirmek daha ekonomiktir. Buradan daha da içerilerde hiçbir çeşit besinin olmadığı çöller bulunmaktadır. Avustralya'daki yağış miktarının düşük ortalama değerlerinden ziyade çözümü çok daha zor olan bir problem de yağış miktarının tahmin edilememesidir. Dünyada tarımla uğraşan çoğu bölgede yağmur yağışlarının gerçekleştiği mevsim yıldan yıla tahmin edilebilmektedir. Örneğin benim yaşadığım Güney Kaliforniya'da insanlar yağmurların özellikle kış mevsiminde yoğunlaşacağından, yazın ise çok az yağmur yağacağından ya da hiç yağış olmayacağından neredeyse emindir. Deniz aşırı ülkelerdeki bu verimli tarım bölgelerinin çoğunda yalnızca yağmurun mevsime bağlı olması değil, aynı zamanda yağmurun ortaya çıkışı da yıldan yıla pek değişmez. Büyük kuraklıklara pek rastlanmamaktadır ve bir çiftçi ürünlerinin olgunlaşması için yeterince yağmur yağacağı beklentisiyle her yıl toprağında ekim yapabilmekte ve çift sürebilmektedir. Bununla birlikte Avustralya'nın büyük bir kısmında yağış miktarı 10 yıllık bir süre zarfında yağmurun yıldan yıla ve hatta 10 yıldan 10 yıla tahmin edilemediği anlamına gelen ENSO'ya, El Nino Güney Salınımları göre değişiklik göstermektedir. Avustralya'ya yerleşen ilk çiftçilerin ve çobanların ENSO'nun neden olduğu iklim hakkında bilgi sahibi olma ihtimali yoktu. Çünkü Avrupa'da bu durumu fark etmek çok zordu. Ancak son yıllarda profesyonel iklim bilimciler tarafından keşfedilmişti. Avustralya'nın birçok bölgesinde yaşayan çiftçiler ve çobanlar yağışlı yılları yakalayamamışlardır. Ne var ki Avustralya iklimi konusunda yanlış bir kanıya sahip olduklarından dolayı yanılmışlardı ve uygun koşullarla karşılaşacakları beklentisiyle tarım ürünleri yetiştirmeye ve hayvan bakmaya başlamışlardı. Aslında Avustralya'daki çiftlik arazilerinin büyük bir bölümünde görülen yağışlar, ürünlerin tüm yılların sadece çok küçük bir bölümünde olgunluğa erişmesi için yeterliydi. Yani çoğu bölgede tüm yılların yarısından daha fazla bir sürede değil, bazı tarımsal alanlarda 10 yılın sadece 2 yılı yeterliydi. Bu durum Avustralya tarımının oldukça masraflı olduğunu ve yeterli kazanç sağlamadığını göstermektedir. Çiftçi önce toprağı ekmek ve saban ile sürme masrafına girmekle, sonra çalıştığı yılların yarısı ya da daha fazla bir süresinde sonuç alamamaktadır. Tüm bunlara ek olarak çiftçi son hasattan itibaren toprağını ve yabani otların çıktığı toprağın altını saban ile sürerken sadece çorak bir toprakla karşılaşmaktadır. Eğer çiftçinin daha sonra ektiği ürünler olgunlaşmazsa, toprak yabani otların bile kaplanmadığı çıplak bir şekilde kalacak ve bu da erozyona neden olacaktır. Bu yüzden Avustralya'daki yağmur yağışının tahmin edilememesi, ürünlerin kısa vadede yetişebilmesini oldukça masraflı kılmaktadır ve uzun vadede erozyonu arttırmaktadır. Avustralya'da ENSO'nun neden olduğu tahmin edilemeyen yağmur modeline en önemli istisna, en azından yakın zamana kadar her yıl kış yağmurlarının görüldüğü ve bir çiftçinin hemen hemen her yıl başarıyla ürünlerini toplayabildiği güneybatıdaki buğday kuşağıdır. Bu güvenilirlik buğdayın son 10 yıllar içinde hem yün hem de et üretimini geçerek Avustralya'nın en değerli ihraç tarım ürünü yerine almasına neden olmuştur. Daha önce de sözü edildiği gibi buğday kuşağı aynı zamanda düşük toprak verimliliği ve yüksek tuzluluk oranı gibi özellikle aşırı uç problemlerin yaşandığı bir bölgede yetişmektedir. Fakat son yıllarda ortaya çıkan küresel iklim değişikliği tahmin edilebilir kış yağmurlarının avantajını zayıflatmaktadır. 1973 yılından itibaren yaz yağmurları buğday kuşağı bölgesinde gittikçe artan bir sıklıkta hasat edilmiş çıplak toprağın üzerine düşmesine karşın yine de yağmur yağışı dramatik bir şekilde azalmış ve bu da artan tuzluluk oranına neden olmuştur. Birinci bölümde Montana için sözünü ettiğim gibi küresel iklim değişikliği hem kazananları hem de kaybedenleri ortaya çıkarmaktadır ve Avustralya Montana'dan daha fazla kaybeden olacaktır. 42. ayrımın sonu. Sayfa 468.